Bahar mevsiminin serinliğini ganimet biliniz. Zira o ağaçlarınıza ne tesir ederse sizin bedenlerinize de onu yapar. Hadis-i şerifinin tefsiri beyanındadır. 2075. Resulullah buyurdu ki, ey dostlar, sakın baharın serinliğinden vücutlarınızı örtmeyin. Çünkü baharın ağaçlara ettiği tesiri, o da sizin vücudunuza eder. Fakat hazan mevsiminin soğuğundan kaçın. Çünkü hazanın bahçeye ve asmalara yaptığı tesiri yapar. Bu hadisi rivayet edenler, bu sözün dış manasını vererek zahiriyle kanaat etmişlerdir. Zahiri mana veren bu zümre, hadisin ruhundan habersizdirler. Dağı görür fakat dağın içindeki madeni görmezler. 2080. Allah nezdinde o hazan nefis ve nefsin hevesleridir. Akıl ve ruh ise bahar ve ebediliğin ta kendisidir. Gizli de olsa sende cüz'i bir akıl vardır. Sen gene cihan içinde bir kamil akıl ara. Senin cüz'i olan aklın onun külli aklı vasıtasıyla külli olur. Zira külli akıl nefs için bir zincir gibidir. Onu kendi havasına bırakmaz. Küllün cüz'ü kendi küllünden zahir olur. Hurma şarabından aklın mesliğine düştüğü gibi. İmdi doğru tefsire göre mana şudur ki, pak nefesler bahar gibi asmanın ve yaprağın hayatıdır. 2085. Evliyanın sözleri yumuşak olsun, sert olsun. Canını ondan saklama. Çünkü o sözler dininin direğidir. Evliya sert de söylese, yumuşak da söylese, cana minnet bil ki bu suretle tabiatın soğuğundan, sıcağından ve cehennem azabından kurtulasın. Evliyanın mülayimliği de sertliği de bahar mevsiminin zindeliği, doğruluğu, yakinin ve kulluğun mayasıdır. Zira onun nefesinden can bahçeleri hayat bulmuş, gönül deryaları cevahirle dolmuştur. Eğer akil kimsenin gönül bahçesinden bir zerre eksilse, yüreğini binlerce gam bürür. Hazreti Muhammed buyurmuştur ki, dostlarım, vücudunuzu baharın serinliğine açık tutun. Bahar havasından geniş ölçüde faydalanın. Çünkü bahar, ağaçlara hangi tesiri yaparsa, sizin vücudunuza da aynı tesiri yapar. Size hayat ve canlılık verir. Buna mukabil sonbaharın rutubetinden ve soğuğundan sakınınız. Çünkü onun da tesiri ağaçlarda görülen gibidir. Hazanın bahçelere, asmalara neler yaptığına bakınız. Ve öyle olmaktan kurtulmak için kendinize dikkat ediniz. Bu hadis ona dıştan bakanlar için sadece bir hayat ve tabiat hadisesini haber verir görülür. Hakikatte onun bir iç manası vardır ve asıl bilinmesi gereken mana odur. Kısaca bu güzel sözdeki sonbahar nefistir. Nefsin hevesleri ve ihtiraslarıdır. Bahar ise aklı ve ruhu temsil eder. Ruhun ebediliğini ve Allah yolunda her an yeni ve ölümsüz bir hayat buluşunu anlatır. Düşünülmelidir ki çok cüz'i de olsa insanda bir akıl vardır. Bu akıl vücudun yaşama ihtiyaçlarını temin ve tedarike çalışır. Fakat bu akılla yaratılışı bir başlangıç ve bir son içinde nizama koyan büyük sırlar bilinmez. Perdeler ötesindeki büyük ve ebedi gerçeklere varmaya bu akıl yetmez. Burada kişiye düşen vazife, cihan içinde bir ermiş insan aramak ve onda kemal bulmuş aklın icablarına göre hareket etmektir. Erenlerin külli akılları sendeki cüz'i aklı oldurur. Onu kemale ulaştırır. Onu başıboş bırakmaz. Ziyan olmamasını sağlar. Bu onun vazifesidir. İnsan gönüllerini Allah'a bağlamak ve ruhu Allah'a ulaştırmak manasındaki bu büyük vazifeyi ermiş insan akılları elbette sonsuz bir şevk ve istekle yapar. Hurmanın suyu nasıl şarap haline girer ve aklı kendinden geçirirse, cüz'i akıl sahibi insanlar da külli akıl sahiplerinin kadehsiz ve dudaksız sundukları ilahi aşk şarabını öyle içer ve öylece nefislerinden geçerler. Demek ki Allah velilerinin temiz nefesleri tıpkı bahar rüzgarları gibi cana can katar. bahar rüzgarlarının susuz ve yapraksız ağaçlara su ve yaprak kazandırması gibi ruha ferahlık ve güzellik verir. Şu kadar ki hak erenlerinin uslubu da tıpkı bahar gibidir. Rüzgarları bazen sert esen, suları bazen seller halinde coşan ve taşan bahar gibi onlar da bazen celallenirler. Kah yumuşak ve okşayıcı, kah sert ve dallar kırıcı davranışlarla sana ebediliğin ufuklarını gösterirler. Buna katlanacaksın. Dünya güllerinin yanındaki dikenlere katlanan insan, ebediliğin gül bahçelerine elbette dikenden çitler aşarak girer. Hazanı olmayan bir baharın nasıl kadri bilinmezse, ermişlerin insan vücudundaki nefis yapraklarını soldurup döken sertlikleri de olmazsa, o kimseye sonsuzluğun bahar ülkeleri kapalı kalır. Bu sebeple mürşidine göstereceğin itaat, doğruluk ve her türlü şüpheden uzak teslimiyettir ki seni özlediğin hedefe ulaştırır. Can bahçelerinde esen rüzgarda İsa'nın nefesinden tesirler vardır. Gönül iri, irfan ve ruhaniyet cevherleriyle doludur. Bu şahane incileri gönül hazinende canın gibi sakla. Çünkü gönlünden eksilen her inci oradan bir şevk alıp gider. Böyle incilerini kaybeden gönülleri ancak derin bir keder sarar. Hazreti Ayşe'nin bugünkü baranın sırrı neydi diye Hazreti Muhammed'den sorması beyanındadır. 2090. Hazreti Ayşe dedi ki, ey kainat vücudunun cevheri, bugün yağan yağmurun hikmeti neydi? Bu yağmur rahmet yağmurlarından mıydı? Yoksa hakkın kahır ve adlinden bir eser miydi? Bu yağmur baharların lütfundan mıydı? Yoksa güz mevsiminin afet ve belalarıyla mı doluydu? Resulullah buyurdu ki, bu yağmur müsibetler yüzünden insanoğlunun gönlüne çöken gamı yatıştırmak içindi. Eğer insanoğlu o müsibet ateşinde kalaydı, ziyadesiyle harap olur ve zarar görürdü. 2095. O anda cihan viran olur, insanların içinde yaşama ihtirası kalmazdı. Ey can, bu zahir alemin temel dileği gaflettir ve bu cihanda aklı başında olmak bu cihan için bir afettir. Akıllılık o manevi cihandandır ve bu akıl galip gelirse dünyayı insanın gözünde alçaltır. Akıl güneştir, hırs buzdur, akıl sudur ve dünya kirdir. İşte bunun içindir ki hırs ve haset galebe çalıp kükremesin diye akıl öbür dünyadan damla damla sızar. 2100. Eğer gayb aleminden gelen bu sızıntı daha ziyade olacak olsaydı, bu dünyada ne hüner ne de ayıp kalırdı. Bu bahsin sonu gelmez. Sen başlangıç noktasına git. Pir Çengi'nin hikayesine dön. Hazreti Ayşe peygambere sordu. Ey yaratılmışların özü! Bugün düşen yağmurun hikmeti nedir? Bu yağmur hangi mevsimin yağmurudur? Bu dökülen bir bahar rahmeti mi, yoksa bir sonbahar felaketi midir? Bana yağmur gibi görünen bu bir ilahi güzelliğin tecellisi mi, yoksa bir ilahi celal ve hiddet tezahürü müdür? Bana hakikate söyle ya Resulullah. Hazreti Muhammed, bu yağmurun kederleri giderici, ruha sükun verici bir lütuf ve rahmet olduğunu söyledi. İnsanoğlu ızdırap ateşinde çokça kalsa ve bir ilahi rahmet onu serinletici olmasaydı, bu cihan viran olurdu. İnsan kendini yalnız Hakk'a bağlasa, her türlü hırslardan ve emellerden yıkansaydı, dünya çöker, ne bir imar görür, ne de bir emel ve ümit havası içinde yaşanabilirdi. İnsanlar kainatın faniliğini düşünüp dünya işlerinden ele tek çekerlerdi. Nesilleri devam etmezdi. İnsandaki emel ve aldanıştır ki bu alemi dik ve ayakta tutar. Dünya için en büyük afet üzerindeki insanların hepsinin aklı başında olmasıdır. Düşün ki ahmaklar olmasa dünya harap olurdu. O ahmaklar ki yalnız dünyaya bağlıdırlar. Gözleri dünyadan başkasını göremeyecek kadar büyülüdür. Dünyayı mağmur edenler de bu gözü bağlı olanlardır. Çünkü onlar aslında yalnız maddi akla sahip kimselerdir. Dünyanın mağmur olabilmesi ise ancak bu çeşit emel ve akıl sahiplerinin elinde mümkündür. Akıl bir güneş ve ihtiras bir buzdur. Güneş buzu nasıl eritir ve yok ederse akıl da ihtirası öylesine yok eder. Akıllı olanlar dünyanın varlığına ehemmiyet vermedikleri için ve gözleri yalnız manevi aleme açık bulunduğundan dünyayı yüzüstü bırakabilirler. Onlar yalnız manevi hayat için çalışacaklarından hep akıllılar elinde kalan dünyanın maddi hayatı dumura uğrar. Hazreti Muhammed'in diğer bir hadisinde buyurulduğu gibi, yeryüzü insanları hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için ve hemen ölecekmiş gibi ahiret için çalışabildikleri ölçüde dünyaya faydalı olurlar. Bu demektir ki insan ancak bu ikisi arasındaki ahenk ve muvazeneyi kuracak şuura sahip olduğu ölçüde makbul insandır. Bunun içindir ki hırs ve haset kükreyip de dünyayı kaplamasın diye öbür dünyadan bu aleme akıl ancak damla damla sızar. Eğer gayb aleminden gelen yağmur daha gür, daha coşkun olaydı, yani bu aleme daha çok akıl yağsaydı, o zaman dünya her türlü emel ve arzudan, her türlü sanat ve hünerden mahrum insanlar elinde dünyalıktan çıkardı. Nitekim Hazreti Ayşe, dünya müsibetleri yüzünden gönlüne gam dolduğu müşkül bir anında başına Hazreti Peygamber'in ridasını alarak elden çıkmak isteyince Allah'ın hikmeti rahmet şeklinde tecelli etti. Halbuki yağan yağmur değil, göklerden sızan bir manevi sırdı. Bu sır Ayşe'nin gönül gözünü manevi aleme açarak ona bir an için başkalarının göremediği bir alem gösterdi. Onu bir an için dünyadan uzaklaştırdı. Böylelikle gönlüne çöken dünya gamını yatıştırmış oldu. Fakat bu türlü ilahi bilgilerle yüce sırların hududu yoktur. Bunun için biz yine hikayemize, yine ihtiyar çalgıcının kıssasına dönelim. İhtiyar çalgıcının hikayesinin devamı ve manevi neticesinin tefsiri beyanındadır. O öyle bir çalgıcı idi ki dünya onun yüzünden zevke gark olmuş ve sesini dinleyenler türlü hayallere düşmüştü. Onun nevasından can kuşu kanatlanırdı ve onun sevdasıyla gönlün idraki hayran kalırdı. Aradan nice zaman geçip de çalgıcı ihtiyarlayınca doğan kuşu gibi olan canı acizden sivrisinek avlayıcısı oldu. 2105. Sırtı küp arkası gibi kamburlaştı. Kaşları gözünün üstüne semer kayışı gibi düştü. Cana can katan sesi çirkinleşti ve alem halkı nazarında değerini tamamen kaybetti. Vaktiyle Zühre'nin bile gıpta ettiği o ses kocamış bir eşeğin anırmasına benzedi. Hangi güzel şey vardır ki çirkin olmadı? Hangi tavan vardır ki çöküp yerlere serilmedi? Ancak azizlerin göğüslerinden taşan seslerdir ki İsrafil'in suru gibi dirilticidir ve ebedidir. 2110. Bütün gönülleri mest eden onların gönülleridir. Varlıklarımızı var eden ise onların yokluklarıdır. Onlar her fikrin, her avazın kehrubasıdır. Yani fikirleri, sesleri kendilerine çekerler. İlhamın, vahyin ve sırrın lezzeti de onlardır. Vaktaki mutrip çok yaşlandı, çöktü ve bir şey kazanamadı. Bir dilim ekmeğe muhtaç ve razı oldu. Allah'ım dedi, bana uzun ömür ve mühlet verdin. Benim gibahkir bir kula nice lütuflarda bulundun. 70 yıl günah işledim durdum. Bir gün olsun benden nimetini esirgemedin. 2115. Artık elim ermez, gücüm yetmez oldu. Bugün senin misafirinim. Sazımı senin için çalıyorum. Ben seninim. Sazını yukarı kaldırdı ve Allah'ı aramak üzere, sazı ile ve nefesi ile ah ederek Medine kabristanına doğru yürüdü. Ve dedi ki, Hak'tan ibrişim bahası isterim. Çünkü Hak büyüklüğü ve iyiliğinde benim gibi kalpleri de kabul eder ve kötülükleri iyiliğe çevirir. Uzun zaman çengini çaldıktan sonra ağlaya ağlaya başını yerlere koydu. Sazını yastık yapıp bir mezarın üstüne kapandı. Mutribi uyku bastırdı, can kuşu tel kafesinden kurtuldu. Çalgıyı da çalgıcıyı da terk edip gitti. 2120. Vücut esaretinden ve dünya ızdırabından kurtulunca saf bir cihan, yani mana aleminde içinde can sahrasına ulaştı. Burada ruhu kuşu kendi hikayesini terennüm ederek, keşke beni burada bıraksalar. Canım bu bağ ve bahar içinde ne kadar mesud olur ve bu gayb lalezarı ortasında nasıl mest olurdu. Kanatsız, ayaksız seferler eder, dudaksız, dişsiz şekerler yerdim. Zihin ızdırabından azade bir kafa ile, arşın sakinleriyle oynaşır, latifeleşirdim. 2125. Gözlerim kapalı bütün bir alem görür, elsiz, avuçsuz olarak güller, fesleğenler toplardım, dedi. Piri Çengi'nin su kuşu gibi olan canı, bal deryasına dalmıştı. O bal deryası ki Eyüp peygamberin yıkanıp arındığı ve içtiği kaynak gibiydi. Dipnot. Eyüp kulumuzu da hatırla. Hani o Rabbine şöyle nida etmişti. Ya Rabbi, bana şeytanın derdi elemi dokundu. Ona şöyle cevap verildi. Ayağını yere vur. Çıkacak suyla hem yıkanırsın hem o suyu içersin. Saat 41-42. Eyüp aleyhisselam o kaynaktan yıkanarak baştan aşağı kadar temizlendi ve güneş gibi parladı. Meğer mesnevi hacim itibariyle semavat kadar geniş de olsaydı yine de ona bu esrarın yarısı bile sığmazdı. Halbuki vasi ve sonsuz olan bu dünyanın yeri ve göğü o mana alemine nispetle darlığından gönlümü parça parça etti. 2130. Bana uykuda görünen bu gayb dünyası küşayişinden dolayı kolumu kanadımı geniş açmama imkan verdi. Eğer o manevi dünya ve onun yolu gözle görülür olsaydı, bu dünyada hemen kimse bir lahza bile kalmazdı. Mutribe Allah'tan emir geldi. Tamaha düşme. Madem ki ayağından diken çıktı, var, yürü. Mutribin ruhu ise bırak, bırak. Hakkın rahmet ve ihsan fezasında bekle demekteydi. Sazından yükselen sesle dünyaları coşturan bu ihtiyar çalgıcının musikisini dinleyenler türlü hayallere dalar, türlü hallere girerlerdi. Can kuşu onun sesiyle semalara kanatlanır, sonu aşka varan engellere uçardı. Gönülde ne varsa onun teraneleri karşısında hayran kalırdı. Fakat zaman bu çalgıcıyı da ihtiyarlattı. Aciz ve fakir bıraktı. Beli büküldü, sırtı kamburlaştı. Kaşları perişan, saçlar gibi düşüp gözlerini örtecek oldu. Sesi bedleşti, şöhretini kaybetti. Vaktiyle efsanenin güzel sesli kadını, Zühre'yi bile gıpta içinde bırakan bu ses, artık eşek anırmasını andırır oldu. Sultanul Ülema'nın dediği gibi, seni beğenen ve metheden kimse, eğer kaşını, gözünü, yüz ve vücut güzelliğini methediyorsa, bunlar çürüyecek, toprak olacaktır. Eğer lisanından çıkan güzel sözleri ve söyleyişleri beğeniyorlarsa, bir gün bu dil susacaktır. Seni metheden kişi eğer çehreni ışıldatan ve sözlerini güzel söz eden mukaddes ruhu methediyor ve bunu bilerek yapıyorsa, haklıdır. Çünkü onu İrfanı söyletiyor. Ona hakiki güzelliği irfanı bulduruyor demektir. Çünkü ruh ezeli ve ebedidir. Ruh güzeller güzelidir ve ruh ölmez. Hangi güzel sonunda çirkin olmadı? Hangi dam gün gelip yıkılmadı? Yalnız hak erenlerinin göğüslerinden yükselen seslerdir ki, İsrafil'in suru gibi ölmüş vücuda hayat üfler. Onlar bize Allah aşkını kadeh kadeh sunarlar. Kendileri de böyle bir şarapla mesttirler. Yok olacak kadar kendilerinden geçen bu erenlerin yokluğudur ki bize varlığın zevkini ve manasını tanıtır. Onlar bütün güzel seslerin ve yüksek düşüncelerin kehribarlarıdır. Bir mıknatıs gibi sesleri ve düşünceleri kendi gönülleri mücevherine çekerler. Güzellikler orada toplanır. İlahi sırlardaki lezzet diğer susamış ruhlara bu kaynaktan dağılır. İhtiyar çalgıcı elden ayaktan düşüp bir dilim ekmeğe muhtaç olunca Allah'ına yalvardı. Tanrım, bana uzun ömür ve türlü imkanlar verdin. 70 yıl nice suçlar işledim de yine benden ihsanını kesmedin. Sazımdan gönüller şevke daldı. Yaşlı, genç, kadın ve erkek nice kulların ondan yükselen sesle güzel rüyalar gördüler, tatlı hayaller kurdular. Ancak şimdi acizim. Çevremde beni arayan, bana bakan, beni soran kimse kalmadı. Artık yalnız senin misafirinim. Bu titreyen ellerim ve bu çatlamış sesimle sazımı yalnız senin için çalacağım. Sesimi duyar mısın? Dedi. Sazına düzen verdi. Gönlünden ah ederek Medine mezarlığına gitti. Kendini Allah'ın büyüklüğüne, Rahman ve Rahim oluşuna bıraktı. Uzun uzun ağladı ve sazının sesini semalara duyurmak istercesine yükseltti. Sonra yorgun düşüp halsiz kaldı. Mezar topraklarının içinde uykuya vardı ve ruhu ten kafesinden kurtulup misal aleminde seyrana çıktı. Misal alemini bilirsin. Ruhlar ve cesetler alemi arasında bir berzah alemidir ki uyuyanın ruhu orada istidadına münasip olan hayali ve rüyayı görür. Bazen de bu mertebeden yükselerek melekut alemine erişir ve o alemdekilerin meclisine dahil olur.